Efendimiz, siz güneşsiniz. Size yemin ederim ki benim yüce kralım ve efendim, ben serseri, hırsız, uygunsuz bir kişi değilim. Ayaklanma gürültüleriyle patırtı çıkaran o halk kalabalıklarına gidip katılacak adam değilim ben. Efendimizin sadık bir kuluyum. Bir kocanın eşinin onuru ve namusu için gösterdiği kıskançlığı, bir evladın babasının sevgisine karşı duyduğu titizliği, iyi bir uyruk da kralının ünü ve görkemi için duymalıdır. Onun hanedanına hizmet yolunda çabalarının artması uğruna kendini tüketmelidir. Onu kendinden geçip sürükleyecek bir tutku ancak çılgınlık olur. İşte efendimiz benim devlet düsturlarını. Demek ki benim şu dirsekleri aşınmış giysimden benim de isyancı ve yağmacı olduğuma hükmetmeyin. Beni bağışlarsanız giysimin diz kapaklarını gece gündüz sizin için Tanrı'ya dua etmekle aşındırırım. Yazık ki son derece zengin değilim. Orası bir gerçek. Hatta biraz yoksulum bile. Ama böyle olduğum için kötü ahlaklı değilim. Bu benim kusurum değil. Herkes bilir ki büyük servetler edebiyatla elde edilemez. Özlü kitaplara en çok kendilerini verenler kışın her zaman ateş bulamazlar. Sadece avukatlık bütün kazançları topluyor. Öbür bilim mesleklerine ancak sapla saman kalıyor. Filozofların, aydın kişilerin delik deşik pelerinlerinin üzerine 40 tane çok güzel atasözü var. Bağışlama yüce bir ruhun içini aydınlatabilen tek ışıktır efendimiz. Bağışlama meşaleyi bütün öbür erdemlerin önüne taşır. O olmasa el yordamıyla Tanrı'yı arayan körlere benzer herkes. Bağışlamayla aynı şey olan merhamet, hükümdarın en güçlü muhafızı olan kullarının sevgisini yaratır. Yüzleri hep güldüren siz efendimize, yeryüzünde bir zavallı adamın daha bulunması ne zarar verir ki? Boş midesinin üzerinde tıntın öten boş cebiyle, felaketin karanlıkları içinde yuvarlanıp duran zavallı, suçsuz bir düşünürden size bir kötülük gelir mi? Zaten efendimiz, ben okumuş, mürekkep yalamış bir insanım. Edebiyatı korumakla yüce krallar taçlarına bir inci eklemiş olurlar. Flandre prensesiyle pek yüce veliaht hazretleri için çok uygun bir düğün övgüsü yazdım. Bu bir ayaklanma fitili değildir ki. Majesteleri görüyorlar ki ben bir kötü yazar değilim. Mükemmel bir eğitim gördüm. Sonra yaratılıştan da büyük bir doğal uzdilliğe sahibim. Beni bağışlayın efendimiz. Böyle davranmakla da Meryem anamızın hoş karşılayacağı bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Sonra da size yemin ederim ki asılmak düşüncesi beni pek ürkütüyor. Son derece üzgün olan Gangua böyle konuşurken bir yandan da kralın terliklerini öpüyordu. Gilyum Rehm de alçak sesle Kapunel'e ''Yerlerde sürünmekle çok iyi ediyor.'' diyordu. ''Krallar Girit Adası Jüpiter'i gibidirler. Onların kulakları ayaklarındadır.'' Çorapçı da Girit Adası'nın Jüpiter'iyle ilgilenmeden gözlerini Gangua'ya dikmiş ağır bir gülümsemeyle ''Oh ne güzel, ne iç açıcı sözler bunlar.'' diyordu. Gangua en sonunda soluk soluğa durduğu zaman titreyerek başını poturunun dizindeki bir lekeyi tırnağıyla kazıyan krala doğru kaldırdı. Majesteleri sonra da gümüş kupadaki ıhlamurdan içmeye başladı. Zaten ağzını açıp da tek sözcük söylemiyordu. Bu sessizlikte Gangua'ya işkence gibi geliyordu. En sonunda kral ona baktı ve ''İşte korkunç bir geveze!'' dedi. Ardından da Tigistan'a doğru dönerek ''Adam sen de salıverin şunu!'' dedi. Gangua sevinçten dehşete kapılarak kaidesinin üzerine yıkıldı. Tigistan ''Salıvermek mi?'' diye homurdandı. ''Majesteleri onu bir süre kafeste tutmamızı istemezler miydi acaba?'' ''Efendi, biz 367 lira 8 metrelik 3 dinarlık kafesleri bu kuşlar için mi yaptırdık sanıyorsun sen?'' ''Atın şu çulsuz herifi, kahretsin!'' deyimiyle birlikte güler yüzlülüğünün temelini oluşturan bu sözü pek seviyordu. ''Vurup tekmeleyerek dışarı atın gitsin!'' ''Ah işte yüce kral!'' diye haykırdı Gangua. Ve bir karşı emir kudan korkarak Tigistan'ın pek isteksizce açtığı kapıya doğru saldırdı. Askerler onu sert yumruklarla iteleyerek Gangua ile birlikte odadan çıktılar. Gangua da bunlara gerçek stoacı bir filozof olarak ses çıkarmadan katlandı. Başyargıca karşı düzenlenen ayaklanma kendisine bildirildiğinden beri kralın neşesi her şeyde kendini belli ediyordu. Bu alışılmamış bağışlama bunun hiç de yabana atılamayacak bir işaretiydi. Köşesine çekilen Tigistan bir şey görüp de elde edemeyen bir bulldog'un suratını takınmıştı. Bu sırada kral parmaklarıyla koltuğunun kolunda Neşeyle Pondor Meşa Marşı'nı çalıyordu. Sinsi, içinden pazarlıklı bir hükümdardı. Ama üzüntülerini sevinçlerinden daha iyi gizlemesini biliyordu. Her yeni gelen iyi haberde neşe gösterileri kimi zaman çok uzaklara varıyordu. Söz gelimi korkusuz Charles'ın ölümünde St. Martin de Tours'u gümüş parmaklıklar adayacak kadar, tahta çıktığı zaman da babasının cenaze töreni emrini vermeyi unutacak kadar. Jacques birdenbire, efendimiz, beni çağırdığınız şiddetli hastalık nöbeti ne oldu? Diye haykırdı. Kral da, gerçekten de pek fazla acı çekiyorum. Kulaklarım uğulduyor, kızgın parmaklar göğsümü tırmalıyor. Korktu, kralın elini tuttu ve yetenekli bir insan yüzüyle hükümdarın nabzının atışlarını saymaya başladı. Reim alçak sesle, bakın bakın Kopanel, diyordu. İşte kral, Korktu ile Tigistan'ın tam arasında. Onun bütün saray erkanı bu. Kendisi için bir hekim, başkaları için bir cellat. Korktu efendi, 11. Louis'e dilini çıkarttırdı. Başını salladı. Yüzünü buruşturdu ve bütün bu yapmacıklar arasında birdenbire ''Efendimiz, münhal bir piskoposluk tahtin sildarlığı bulunduğunu, benim de bir yeğenim olduğunu size anlatmam gerek.'' Tahsildarlığı yeğenine verdim gitti Jacques Efendi. Yalnız sen göğsümdeki şu ateşi çıkar. Kral ayağa kalktı, pencereye yaklaştı ve birdenbire olağanüstü bir heyecanla camı açıp ellerini çırparak ''Ah evet!'' diye haykırdı. ''İşte Siti'nin göğsünde bir kızıllık. Başyargıç yanıyor. Bundan başka bir şey olamaz. Benim babacan halkım, İşte en sonunda derebeylerinin yıkılmasında sen bana yardımcı oluyorsun. Sonra da Flamanlara dönerek, ''Beyler gelin bakın,'' dedi. ''Kızıl alevler saçan bir yangın değil mi bu?'' Gantlı iki hemşeri yaklaştı. Gilliam Rame, ''Büyük bir yangın,'' dedi. Birdenbire gözleri parlayan Kopenel'de, ''Ah!'' diye ekledi. ''Bu bana Yambeko derebeyinin evinin yanışını anımsattı. Orada büyük bir ayaklanma olmalı.'' ''Öyle mi dersiniz Kopanel efendi?'' Bunu derken 11. Louis'nin bakışı da hemen hemen çorapçınınki kadar neşeliydi. ''Buna direnmek, karşı koymak çok zor değil mi? Efendimiz, majesteleri orada pek çok savaşçı birliğini kırdırabilirler.'' ''Ah ben mi? Bu başka. Eğer ben isteseydim...'' Çorapçı cesaretle karşılık verdi. ''Eğer bu ayaklanma benim tahmin ettiğim gibi ise siz istediğiniz kadar isteyin efendimiz.'' Efendi, emrimdeki kuvvetlerden iki birlikle bir de yılancık topu ateşiyle bir ayak takımı kalabalığının hakkından gelinir. Çorapçı, Gilliam Rame'in kendisine yaptığı işaretlere karşın krala kafa tutmaya kararlı görünüyordu. Efendimiz, İsviçreliler de halk tabakasıydı. Sayın Borgne Dük'ü büyük bir soyluydu ve bu ayak takımına zerre kadar kulak asmıyordu. Efendimiz, Ganson Savaşı'nda Sayın Dük, ''Topçular şu köylülerin üzerine ateş!'' diye bağırıyordu. Ama baş yargıç Şahnaldat balyozuyla ve adamlarıyla o güzel soylu dükün üzerine saldırdı. Manda derili köylülerle karşılaşınca da o parlak Borgöne ordusu bir taş çarpınca kırılan cam gibi parçalandı. Orada serseriler pek çok şövalyeyi öldürdüler. ''Arkadaş, siz bir savaştan söz ediyorsunuz. Burada söz konusu olan bir ayaklanma. Kaşlarımı çatmak istediğim anda hakkından gelirim.'' Bir iki ilgisizce karşılık verdik. ''Olabilir efendimiz. O halde daha halkın saati gelmemiş demektir.'' Gilliam Rame araya girmesi gerektiğini düşündü. ''Kaponel efendi, güçlü bir kralla konuşuyorsunuz.'' Çorapçı büyük bir ciddiyetle ''Biliyorum.'' diye yanıt verdi. Kral da ''Dostum Bay Rame, bırakın söylesin.'' dedi. ''Bu açık sözlülük hoşuma gidiyor. Babam 7. Charles gerçeğin hasta olduğunu söylerdi. Bense gerçeğin öldüğünü ve günahlarını çıkaracak rahip de bulamadığını sanıyordum. Kapunel efendi bana yanıldığımı gösteriyor.'' Bunun üzerine elini teklifsizce Kapunel'in omzuna koyarak ''Jacques efendi diyordunuz ki'' dedi. ''Evet efendimiz, diyordum ki belki siz haklısınız, halkın saati sizin ülkenizde daha gelmemiş olabilir.'' 11. Louis ona keskin bir gözle baktı. ''O saat ne zaman gelir efendi? Onun çaldığını duyarsınız. Acaba hangi saat kulesinde çalacak söyler misiniz?'' Kapunel dingin ve köylü soğukkanlılığıyla kralı pencereye yaklaştırdı.
Dinleyin efendimiz. Şurada bir burç, bir çan kulesi, toplar, askerler var. Kulenin çanları uğuldadığı, toplar gürlediği, kale burcu büyük gürültüyle yıkıldığı, kentliler ve askerler avaz avaz bağırışıp birbirlerini öldürdüğü zaman saat çalacaktır.
Louis'nin yüzü kaygılı ve dalgın bir hal aldı. Bir süre sessiz durdu. Sonra yavaşça bir atın boynunu okşar gibi eliyle burcun kalın duvarına vurdu.
Ya hayır. Sen öyle kolay kolay yıkılmazsın değil mi benim sevgili Bastilciğim?
Sonra da haşin bir hareketle cüretli flamana doğru dönerek
''Siz hiç ömrünüzde bir ayaklanma gördünüz mü Jacques Efendi?'' diye ekledi.
Çorapçı
''Görmedim, yaptım.'' dedi. ''Bir ayaklanma yapmak için nasıl davranıyorsunuz?'' ''Ah, hiç de zor bir şey değil. Yüzlerce şekli var bunun. Önce kentten hoşnut olmamak gerek. Bu duruma da sık sık rastlanır. Sonra kentlilerin karakteri önemli. Gant kentinde yaşayanlar ayaklanmaya elverişlidirler.'' Onlar hep hükümdarın oğlunu severler. Hükümdarı hiç sevmezler. İşte böyle. Bir sabah diyelim benim dükkana gelirler. Kopinal baba, durum şöyle şöyle. Flandra prensesi, prensi bakanlarını kurtarmak istiyor. Başyargıç aracı iki katına çıkarıyor derler. Ya da başka şeyler söylerler. Canları ne isterse çekinmeden söylerler. Ben de işi gücü orada bırakırım. Çorapçı dükkanından dışarı fırlar. Sokağa atılırım. Ve yağmaya diye bağırırım. Oralarda her zaman delik ve fıça bulunur. Hemen üzerine çıkarım ve avaz avaz bağırarak içimden geleni, içimde dert olan her şeyi söylerim. Eh, insan kendi halktan olunca, efendimiz, hep içine dert olan bir şeyler vardır. O zaman herkes toplanır, bağırışır. Kilisede tehlike çanları çalınır. Askerlerin silahları ellerinden alınır. Halk silahlandırılır. Pazar yerindeki kimseler de buna katılır. Herkes ayaklanır. Derebeyliklerde derebeyler, kasabalarda kasabalılar, köylerde köylüler bulunduğu sürece bu hep böyle olacaktır efendimiz. Peki, kime karşı böyle ayaklanıyorsunuz? Yargıçlarınıza karşı mı? Efendilerinize karşı mı? Kimi zaman yargıçlara karşı, artık duruma göre, kimi zaman da düke karşı.
Kral dönüp yerine oturdu ve gülümseyerek,
''Eh, burada şimdilik yargıçlarla uğraşıyorlar.'' dedi.
Tam o sırada geyik Oliver içeri girdi. Ardından da kralın giysilerini taşıyan iki genç soylu geliyordu. Ne var ki 11. Louis'nin asıl dikkatini çeken, Oliver Efendi'nin yanında bir de son derece üzgün görünen Paris Belediye Başkanı'yla devriye komutanının da bulunmasıydı. İkinci berber de pek üzgün görünüyordu ama içten içe sevinçliydi. Söze ilk o başladı.
Efendimiz getirdiğim uğursuz haberden dolayı majestelerinden özür dilerim.
Kral hışımla dönerken sandalyesinin ayaklarıyla döşemenin üzerindeki hasırı yırttı.
Ne demek o öyle?
Geyik Oliver şiddetli bir darbe indirmeye hazırlandığı için etekleri zil çalan bir adamın kötü yüzüyle
Efendimiz ayaklanan halk adliye sarayı başyargıcının üzerine yürümüyor diye yanıt verdi. Ya kimin üzerine yürüyor öyleyse?
Sizin efendimiz. Yaşlı kral bir delikanlı gibi dimdik ayağa fırladı.
Sözlerini açıkla Oliver, sözlerini açıkla. Kellene de iyi dikkat et efendi. Çünkü Saint-Lô haçı üzerine yemin ederim ki eğer bize yalan söylüyorsan, Lüksemburg derebeyinin boynunu kesen kılıç seninkini biçemeyecek kadar çentikli değil henüz.
Yemin korkunçtu. 11. Louis ömründe ancak iki kez Saint-Lô haçı üzerine yemin etmişti. Oliver karşılık vermek üzere ağzını açtı. Kral hışımla onun sözünü kesti.
Diz çök. Dagistan, bu adama göz kulak olun.
Oliver diz çöktü ve korkusuzca konuştu.
Efendimiz, bir büyücü kadını sizin mahkemeniz ölüme mahkum etmiş. Kadın Notre Dame kilisesine sığınmış. Halk zora başvurarak onu oradan almak istiyor. Söylediklerim doğru değilse, beni yalanlamak için ayaklanmadan gelen Sayın Belediye Başkanı'yla Sayın Devriye Komutanı işte buradalar. Halk Notre Dame'ı kuşattı.
Sapsarı kesilen ve öfkeden titreyen kral alçak sesle
''Olur şey değil.'' dedi.
''Notre Dame ha?
Demek ki benim iyi yürekli koruyucumu kendi Notre Dame katedralinde kuşatıyorlar, öyle mi? Ayağa kalk Oliver. Hakkın var. Saldırılan benim. Büyücü kadın kilisenin koruması altında. Kilise benim korumam altında. Ben de baş yargıcın söz konusu olduğunu sanıyordum. Bu bana karşı.
Bunun üzerine kral öfkeden adeta gençleşerek iri adımlarla yürümeye başladı. Artık gülmüyordu, korkunçtu, gidip geliyordu. Tilki şimdi sırtlana dönüşmüştü. Konuşamamaktan tıkanır gibi oluyordu. Dudakları kıpırdıyor, sıska yumrukları kasılıyordu. Birdenbire başını kaldırdı. İçeri dönük gözleri ışık saçar gibi oldu. Sesi de borazan gibi çınladı.
''Vur Tigistan! Aman verme! Vur şu alçaklara, öldür hadi!''
Bu taşkınlık geçtikten sonra geldi yerine oturdu ve zor tuttuğu şiddetli bir öfkeyle
''Buraya gel Tigistan! Bizim yanımızda bu Bastil'de Cifvi Kontu'nun mızraklı 50 mangası var. Hepsi 300 süvari eder, onları alırsınız. Emir subayımız Düşet Wex'in okçu birliği de var, onu da alırsınız. Siz jandarma komutanısınız, jandarma kıtanızda adamlarınız var. Onları da alırsınız. San Paul konağında Veliaht Hazretlerinin yeni muhafızlarından 40 okçu bulursunuz. Onları da alın. Sonra da bütün bunlarla Notre Dame'a koşarsınız.
Tigistan eğildi. Baş üstüne efendimiz. Bir süre sustuktan sonra da büyücü kadını ne yapayım diye ekledi. Bu soru kralı düşündürdü.
Büyücü kadını.
Destotville halk onu ne yapmak istiyordu?
Paris Belediye Başkanı, efendimiz öyle sanıyorum ki, madem ki halk onu sığındığı Notre'dan barınağından koparıp almaya geldi, demek ki bu cezasız kalma işi halkın içine sinmedi. Onu rahatsız etti ve büyücü kadını asmak istiyor.
Kral derin derin düşünür gibi oldu. Sonra Tigistan'a dönerek,
pekala efendi, halkı kılıçtan geçir, büyücü kadını da ipe çek, dedi.
Reim alçak sesle Kopinel'e, işte, dedi.
Halkı istediği şey için cezalandırmak, sonra da onun istediğini yapmak.
Tigistan, baş üstüne efendimiz, büyücü kadın hala Notre Dame'ın içindeyse barınak hakkına karşın onu oradan almalı mı?
Kral kulağını kaşıyarak, kahretsin barınak ya, oysa bu kadının asılması gerek.
Sözün burasında kral sanki birden aklına bir şey gelmiş gibi diz çökerek hemen iskemlesinin önüne saldırdı. Şapkasını çıkardı. Oturacak yere koydu ve şapkasının üzerindeki kurşun muskalardan birine dindar bir saygıyla bakarak ellerini kavuşturdu.
Ah Notre Dame de Paris, benim lütufkar koruyucum, bağışlayın beni. Bu bir sefer, bu sefer yapacağım. Bu suçlu kadının cezalandırılması gerek. Size yemin ederim ki Kutsal Meryem anamız benim iyi yürekli koruyucum. Bu sizin sevimli korumanıza hiç de layık olmayan bir büyücü. Biliyorsunuz ki çok dindar bir hayli hükümdar, Tanrı'nın zaferi, hükümetin gereği uğruna kiliselerin dokunulmazlığını çiğnedi.
İstavros çıkardı. Ayağa kalktı, şapkasını giydi ve Tigistan'a dönerek
''Çabuk olun efendi'' dedi. ''Tehlike çanlarını çaldırırsınız, halkı ezersiniz, büyücü kadını da yakalarsınız. Karar verildi. İdam kovuşturmasını da sizin yapmanızı istiyorum.'' O konuda bana hesap vereceksiniz. Hadi bakalım Oliver, bu gece yatmayacağım artık, beni tıraş et.
Bir ikiler birlikte çekildiler. Bastil komutanının önderliğinde dairelerine giderken, Kopenel Gilliam Reim'e,
diyordu. Öksüren bu kraldan bıktım artık. Burgonya kralı sarhoş Charles'ı gördüm ben. Hasta 11. Louis'den daha iyi yürekliydi.
Gilliam Reim de,
Jack efendi, diye yanıt verdi. Kralların ıhlamurları şaraplarından daha acımasızdır da ondan.
Boşuna yanan küçük alev. Gangua, Bastil'den çıkar çıkmaz ipini koparan bir at hızıyla San Antoine sokağından aşağı indi. Bogduye kapısına gelince dosdoğru alanın ortasında dikili duran taştan yapılmış haça yürüdü. Sanki haçın basamaklarında oturan kara giysili, kara külahlı adamın yüzünü karanlıklar içinde görebilirmiş gibi.
''Siz misiniz üstad?'' dedi.
Karalar giyinmiş adam ayağa kalktı.
''Ölüm ve tutku. Beni kızdırıyorsun Gangua. Tepemin tasını attırıyorsun. Saint-Jacques kulesindeki adam sabahın saat 1:30'unu ilan etti.''
Gangua, ''Ah, suç bende değil, devriyede, kralda.'' yanıtını verdi.
Büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldum. Hep asılmak tehlikesiyle karşılaşıyorum. Bu da benim yazgım.
Bir iki de, sen hiçbir şey tam yapamazsın, dedi. Neyse, hadi çabuk bakalım. Gidelim, parolayı öğrendin mi?
Üstadım, düşünün ki kralı gördüm ben. Oradan geliyorum. Bacağında yünlü kumaştan bir potur var. Tam bir serüven bu.
Ah, laf dolabı. Senin serüvenin benim umurumda mı?
Serserilerin parolasını öğrendin mi?
Öğrendim, gönlünüz rahat olsun.
Başına yanan küçük alev, işte parola bu.
İyi, yoksa dünyada kiliseye kadar gidemezdik.
Serseriler bütün yolları tuttular. Bereket versin ki direnmeyle karşılaştılar galiba. Belki gene de vaktinde yetişebiliriz.
Evet üstad, iyi hoş da. Notre Dame'dan içeri nasıl gireceğiz?
Kulelerin anahtarı bende.
Peki sonra nasıl çıkacağız?
Manastırın arkasında araziye, oradan da ırmağa ulaşan küçük bir kapı var. Onun da anahtarı bende. Bu sabah da oraya bir kayık bağladım.
Gangua gene. Gerçekten de asılmaktan kıl payı kurtuldum, dedi.
Hadi bakalım çabuk ol, dedi Beriki.
Hızlı hızlı City'ye doğru yürümeye başladılar.
Chateaupex, imdada yetiş.
Okuyucu belki de Quasimodo'yu içinde bıraktığımız zor durumu anımsıyordur. Her yandan sarılan zavallı sağır, bütün cesaretini değilse de en azından kendini değil. Çünkü kendini düşünmüyordu, çingene kızını kurtarma umudunu yitirmişti. Çılgınlar gibi galeride koşuyordu. Notre Dame serserilerinin eline geçecekti. Birdenbire dört nala gelen atların nal sesi yandaki sokakları doldurdu. Uzun bir meşale dizisiyle mızraklarını indirip dolu dizgin gelen kalabalık bir süvari kolu korkunç seslerle bir kasırga gibi alanı doldurdu.
Fransa, Fransa, serserileri biçin.
Chateaupex, imdada yetiş, jandarma kıtası. Fena halde ürken serseriler yüz geri ettiler. Hiçbir şey duymayan Quasimodo, yalın kılıçları, meşaleleri, kargıların demirini, başlarındaki yüzbaşı Fibi'yi tanıdığı bütün o süvari birliğini, serserilerin şaşkınlığını, kimisindeki dehşeti, en iyilerindeki heyecanı, telaşı gördü ve bu umulmadık yardımdan öyle bir güç kazandı ki galeriye adım atan ilk saldırganları kiliseden dışarı fırlattı. Bu birdenbire çıka gelenler gerçekten de kralın birlikleriydi. Serseriler kahramanca davrandılar. Kendilerini umutsuz bir şekilde savundular. Koltuk altından Saint-Pierre-au-Bouffe sokağıyla arkadan Pavvi sokağıyla sarılmışlardı. Hala kuşattıkları ve Quasimodo'nun koruduğu Notre Dame'a sıkıştırılmışlardı. Hem kuşatan hem kuşatılan durumundaydılar. Göğüs göğüse çarpışma çok korkunç oldu. P. Matthew'nun dediği gibi kurt etine köpek dişi. Aralarında Phoebe de Chateaupex'in pek yiğitçe davrandığı süvariler hiç kimsenin canını bağışlamıyorlardı. İnce uzun kılıçtan kurtulanı pala yakalıyordu. İyi silahlanmamış olan serseriler öfkeden köpürüyorlar, rastgeleni ısırıyorlardı. Erkekler, kadınlar, çocuklar atların sağrısına, göğsüne atlıyorlar ve kediler gibi dişleriyle, ellerinin, ayaklarının tırnaklarıyla oraya asılıyorlardı. Kimisi meşalelerini okçuların suratına dayıyordu. Kimisi demir kancaları süvarilerin boynuna saplıyor ve kendine doğru çekiyordu. Düşenleri parçalıyorlardı. İçlerinden bir tanesinin elindeki parlak geniş orakla uzun zaman atların bacaklarını biçtiği görüldü. Adam korkunçtu. Burundan gelen bir sesle şarkı söylüyor, durmadan da orağını savurup geri çekiyordu. Her vuruşta çevresinde kesilmiş uzuvlardan geniş bir çember çiziyordu. Böylece atların en yoğun olduğu yere doğru, bir buğday tarlasını biçmeye başlayan çiftçinin dingin yavaşlığı, baş sallaması, düzenli soluğuyla ilerliyordu. Klopan'dı bu. Bir arka büz yaylım ateşi onu yere serdi. Bu arada pencereler yeniden açılmıştı. Kralın adamlarının savaş çığlıklarını işiten komşular olaya karışmışlardı. Bütün katlardan serserilerin üzerine kurşun yağıyordu. Pagvis alanı fitili tüfek yaylım ateşinin çizdiği kalın bir dumanla dolmuştu. Orada Notre Dame'ın cephesi, bir de çatı pencerelerinin tepesinden bakan soluk benizli birkaç hastayla eskilikten dökülen köhne Hotel du Hastanesi seçiliyordu. En sonunda serseriler boyun eğdiler. Yorgunluk, iyi silah yoksunluğu, ansızın gelen baskının verdiği korku, pencerelerden açılan fitilli tüfek yaylım ateşi, kralın adamlarının kahramanca çarpışması, hepsi onları yendi. Kuşatanların hattını zorladılar. Bagvis alanında bir yığın ölü bırakarak dört bir yana kaçışmaya başladılar. Bir an bile çarpışmaktan geri kalmayan Quasimodo, bu geri çekilişi görünce iki dizinin üzerine çöktü. Ellerini gökyüzüne kaldırdı. Sonra da sevinçten sarhoş bir halde uçan bir kuş hızıyla, öylesine korkusuzca gözünü budaktan esirgemeden savunduğu o hücreye doğru çıktı. Artık bir tek düşüncesi vardı. İkinci kez kurtardığı genç kızın karşısında diz çökmek. Hücreye girdiği vakit orayı boş buldu.
11. Bölüm Minik Patik. Serseriler kiliseyi kuşattığında Esmeralda uyuyordu. Kısa zaman sonra binanın çevresinde boyuna artan gürültü, kendisinden önce uyanan keçisinin melemesi onu bu derin uykudan uyandırmıştı. Genç kız doğrulup oturmuş, çevreyi dinlemiş, bakmış, sonra da ışıktan, gürültüden ürkerek kendini hücreden dışarı atmış, bakmaya gitmişti. Alanın görünüşü, orada çırpınan görüntü, bu gece saldırısının düzensizliği, kurbağa sürüsü gibi zıplayan, karanlıklar içinde hayal meyal seçilebilen bu iğrenç halk topluluğu, bu boğuk sesli kalabalığın kurbağa viyaklaması, bu karanlıkta bataklıkların sinsi yüzeyini çizip geçen gece ışıkları gibi koşan, karşılaşan şu birkaç kızıl meşale. Bütün bu görünüm, genç kızın üzerinde büyücü hayaletleriyle kilisenin taş canavarları arasında açılan gizemli bir savaş etkisi yarattı. Çocukluğundan beri Çingene kabilesinin inançlarıyla dopdolu olduğundan ilk düşüncesi şu oldu. Geceye özgü bu garip yaratıkları belki de uğursuz büyücülükleri sırasında birdenbire habersizce görüvermişti. O zaman dehşete kapıldı. Sefil yatağından daha az korkunç karabasanlar bekleyerek koşup hücresine saklandı. Ama ne var ki, korkunun ilk dumanları yavaş yavaş dağılmıştı. Durmadan artan gürültüden ve gerçeğin daha başka birçok işaretinden çevresinin hayaletlerle değil, insanlarla sarılmış olduğunu hissetti. Bunun üzerine dehşeti artmadan biçim değiştirdi. Kendisini barınağından çekip alacak bir halk ayaklanması olasılığını düşündü. Yaşamını, umudunu, ilerisi için hep belli belirsiz aklına getirdiği Phoebe'yi yeniden yitirme düşüncesi, zayıflığının derin hiçliği, her kapının kapalı oluşu, hiçbir destek bulunmaması, yüzüstü bırakılmış olması, yalnızlığı. Bütün bu düşünceler ve daha binlercesi genç kızı ezmiş, gücünü tüketmişti. Başı yatağının üzerinde, elleri de başının üstünde kavuşmuş, kaygı, tasa, ürperti içinde dizüstü yere çökmüştü. Bir çingeneydi, puta tapardı, dinsizdi. Ama gene de hıçkırıklarla sarsılarak Yüce Tanrı'dan merhamet istemeye, barınağının sahibi Meryem Ana'ya dua etmeye başladı. İnsan hiçbir şeye inanmasa bile hayatta öyle anlar vardır ki hep hemen o anda elinin altında bulunan tapınağın dininden biri oluverir. Uzun zaman böylece diz çökmüş bir halde, gerçekte dua etmekten çok titreyerek, bu öfkeli kalabalığın gitgide yaklaşan soluğuyla donarak, bu şiddetten hiçbir şey anlamadan, nelerin hazırlandığını, ne yapıldığını ve ne istendiğini bilmeden, yalnız korkunç bir sonucu sezerek olduğu yerde donup kaldı. İşte tam bu sıkıntının ortasında genç kız yanı başında birinin yürüdüğünü duydu. Döndü. Birinin elinde fener bulunan iki adam hücresine girmişti. Esmeralda hafif bir çığlık kopardı. Kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir ses, ''Korkmayın benim'' dedi. Genç kız da, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. ''Piekangoa.'' Bu ad Esmeralda'ya güven verdi. Gözlerini kaldırdı ve gerçekten de Ozan'ı tanıdı. Ne var ki onun yanında karalar giyinmiş, başından ayağına kadar örtülü birisi vardı ki bu adam genç kızı dilsiz ediyordu. Gangua sitemli bir sesle, ''Jali beni sizden önce tanıdı.'' Gerçekten de küçük keçecik Gangua'nın kendisini tanıtmasını beklememişti. Daha şair içeri girer girmez sevgiyle, dizlerine sürtünerek onu okşamalarıyla ve kar gibi beyaz tüyleriyle kapladı. Çünkü tüy değiştirme mevsimindeydi. Gangua da onun okşamalarını karşılıksız bırakmadı. Çingene kızı alçak sesle, ''Kim var orada yanınızda?'' diye sordu. Gangua, ''Merak etmeyin'' dedi. ''Dostlarımdan biri.''
Bunun üzerine filozof fenerini yere koyarak döşeme taşlarının üstüne çömeldi. Cali'ye sarılarak heyecanla haykırdı.
İşte zarif bir hayvan. Hiç kuşkusuz büyüklüğünden çok temizliği bakımından saygıdeğer bir yaratık. Ama akıllı, becerikli, bir dil bilgini gibi de okumuş. Hadi bakalım Cali'cim. Güzel hünerlerini unutmadın ya umarım.
Karalar giyinmiş adam onun sözünü tamamlamasına fırsat bırakmadı. Ganguay'a yaklaştı. Omuzundan sertçe itti. Gangua doğrulup ayağa kalktı.
Gerçekten de, dedi. Acelemiz olduğunu unutuyordum. Ama üstadım, gene de insan bundan dolayı böylesine zorlanır mı? Sevgili güzel kızım, sizin de Cali'nin de hayatı tehlikede. Sizi yakalamak istiyorlar. Biz sizin dostunuzuz. Sizi kurtarmaya geldik. Arkamızdan gelin.
Allak bullak olan genç kız büyük bir heyecanla ''Gerçekten mi?'' diye haykırdı.
''Evet, hem de pek gerçek. Çabuk gelin.''
Esmeralda ''Peki öyle olsun.'' diye kekeledi. ''Ama arkadaşınız niçin hiç konuşmuyor?''
Gangua ''Anasıyla babası garip yaratılışlı insanlarmış. Onu da böyle sessiz yaratılışlı yapmışlar.'' dedi.
Esmeralda'nın bu açıklamayla yetinmesi gerekiyordu. Gangua onun elini tuttu. Arkadaşı feneri yerden aldı ve önden yürümeye başladı. Korku genç kızı şaşkına çevirmişti. Kendisini götürmelerine karşı koymadı, hiç sesini çıkarmadı. Keçi de zıplayarak onların peşinden gidiyordu. Granguay'ı gördüğüne hayvancık öyle sevinmişti ki, boynuzlarını onun bacaklarının arasına sokmaya çalışıyor, her an onu sendeletiyordu. Filozof her düşme tehlikesi atlattığında,
''İşte hayat budur.'' diyordu. ''Bizi düşürenler çoğu zaman en iyi dostlarımızdır.''
Çabucak kulelerin merdivenlerine indiler. Zifiri karanlıklar ve yalnızlık içinde korkunç bir çelişki oluşturan müthiş bir gürültüyle çın çın öten kilisenin içinden geçtiler. Kızıl kapıdan manastırın avlusuna çıktılar. Manastır ıssızdı. Rahipler birlikte dua etmek için piskoposluğa kaçmışlardı. Avlu bomboştu. Ürkmüş birkaç uşak karanlık köşeleri büzülüp gizlenmişti. Bu avludan boş arsaya açılan kapıya yöneldiler. Karalar giyinmiş adam yanındaki bir anahtarla kapıyı açtı. Burasını pek ıssız buldular. Burada havada bile daha az uğultu vardı. Serserilerin saldırı uğultusu onlara daha çok bulanık ve daha az cırlak bir perdeden geliyordu. Suyun akıntısı boyunca esen serin rüzgar, arsanın ucuna dikili tek ağacın yapraklarını oldukça hatırı sayılır hışırtıyla kımıldatıyordu. Öyleyken gene de tehlikenin pek yakınındaydılar. Kendilerine en yakın binalar piskoposlukla kiliseydi. Piskoposluğun içinde büyük bir kargaşalık olduğu iyice belliydi. Kapkaranlık kütlesi bir pencereden öbürüne koşan ışıklarla çizgilenmişti. Tıpkı kağıt yakıldığı zaman üzerinde parlak kıvılcımların binlerce garip hareket yaptığı karanlık bir kül yığınının kalması gibi. Yanda Notre Dame'ın o muazzam kuleleri üzerinde yükseldikleri uzun sağanla birlikte avluyu dolduran kızıl ve geniş ışık üzerinde kapkara ortaya çıkıyordu. Böyle arkadan bakılınca bir devler ocağının azman boyutlu iki kütük desteğine benziyordu. Paris'in dört bir yanından görülebilen her şey insanın gözünde ışıkla karışan bir gölge içinde sallanıyordu. Fenerli adam dosdoğru arsanın ucuna yürüdü. Orada suyun tam kıyısında İnce tahtalarla birbirine kenetlenmiş kazıklardan yapılmış bir çitin kurt yenikli yıkıntısı vardı. Üzerine de alçak bir asma, açık bir elin parmakları gibi yayılan sıska dallarıyla dolanmıştı. Arkada bu parmaklığın oluşturduğu gölgenin içinde küçük bir kayık saklıydı. Adam Gangua ile yanındaki kıza buna binmelerini işaret etti. Keçi de onların peşinden kayığa atladı. Adam en son bindi. Sonra kayığın ipini kesti. Uzun bir kancayla tekneyi kıyıdan uzaklaştırdı ve iki kürek yakalayarak öne oturdu. Bütün gücüyle açığa doğru kürek çekmeye başladı. Seine Irmağı orada bir hayli akıntılıdır. Bu nedenle adam adanın ucundan ayrılmakta epeyce zorluk çekti. Kayığa biner binmez Gangua'nın ilk işi keçiyi dizlerinin üzerine almak oldu. Kendisi arkaya yerleşti. Yabancıdan yana anlatılmaz bir kaygı duyan genç kız da Ozan'ın yanına büzülüp oturdu. Bizim filozof, kayığın yola koyulduğunu anlayınca ellerini çırptı. Cali'nin boynuzlarının arasını öptü.
''Ah!'' dedi. ''İşte çok şükür dördümüz de kurtulduk.
Derin bir düşünür tavrıyla da şunları ekledi. Büyük girişimlerin mutlu sonuçlarını insan kimi zaman da böyle hileye borçludur. Kayık ağır ağır sağ kıyıya doğru ilerliyordu. Genç kız gizli bir dehşetle yabancı adamı inceliyordu. Adam hırsız fenerinin ışığını büyük bir dikkatle yeniden örtmüştü. Karanlıkta teknenin başında bir hayalet gibi ancak seçilebiliyordu. Hep inik duran külahı ona adeta bir maske oluşturuyordu. Kürek çekerken de geniş karayenlerin sarktığı kollarını her aralayışında iki büyük yarasa kanadı sanırdınız. Üstelik de şimdiye kadar ağzını açıp tek sözcük söylememişti. Soluğu bile çıkmamıştı. Kayığın boyunca suyun binlerce kıvrımının fışırtısına karışan, küreğin gidip gelirken çıkardığı sesten başka da ses yoktu teknede. Gangua birdenbire ''Ruhumun selameti adına!'' diye haykırdı. ''Askalafoslar kadar şen ve neşeliyiz. Pitagorasçılar ya da balıklar gibi sessiz duruyoruz. Kahretsin! Dostlarım, birisinin benimle konuşmasını isterdim. İnsan sesi insan kulağı için tatlı bir müziktir. Bunu söyleyen ben değilim. İskenderiyeli Didomos'tur ve bunlar pek ünlü sözlerdir. Bir tek sözcük güzel kızım, yalvarırım, bir tek sözcük söyleyin bana. Sahi, dedim de aklıma geldi. Hani sizin acayip küçük, garip bir dudak bükmeniz vardı. Hep yapıyor musunuz? Biliyor musunuz ki güzelim, mahkemenin barınak yerleri konusunda tam bir yargı yetkisi vardı ve siz Notre Dame'daki hücrede büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydınız. Ne yazık ki minicik sinek kuşu yuvasını timsahın ağzının içine kurar. Üstad, işte şimdi ay ortaya çıktı. Tanrı vere de kimse bizi fark etmese. Küçük hanımı kurtarmakla övülecek bir iş yapıyoruz ama yarasalar bizi yakalasalar gözümüzün yaşına bakmadan kral adına asarlar. Tanrı bilir. Ne yazık, insancıl eylemler iki yönlüdür. Sen de ödüllendirileni, ben de yere çarparlar. Hadi bakalım, kimse bana yanıt vermiyor. Her ikinizin de ne kadar tersliği üzerinde. Tek başıma konuşmam gerekiyor. Biz buna trajedide monolog deriz. Kahretsin, size haber vereyim ki Kral 11. Louis'i gördüm ben ve ondan bu küçük küfrü öğrendim. Demek ki kahretsin. City'de hala korkunç bir gürültü koparıyorlar. Berbat, kötü yaşlı bir kral o. Baştan aşağı kürklere sarılmış. Hala bana o düğün övgüsünün parasını verecek. Üstelik de dün akşam asılmaktan zor bera kurtuldum onun elinden. Bu da doğrusu ya hiç işime gelmezdi. Değerli adamlara karşı son derece eli sıkı davranıyor. Gerçekten de edebiyatçılara karşı tutumunda pek sıkı davranan ve son derece barbar acımasızlıklar yapan bir kral bu. Halkın üzerine para çekmek için konulmuş bir sünger. Onun cimriliği bütün öteki uzuvların zayıflığı nedeniyle şişen dalak gibi. Bu yüzden de dönemin sertliğine karşı yükseltilen yakınmalar hükümdara karşı mırıltı haline geliyor. Bu yumuşak, dindar hazretin görünüşü altında çengeller asılmış insanlardan kırılıyor, cellat kütükleri kandan çürüyor, hapishaneler çok dolu bir mide gibi patlıyor. Bu kralın alan bir eli ve asan bir eli var. Tuz vergisi hatunla Dar Ağacı Efendi'nin dava vekilidir o. Büyükler onurlarından oluyor. Küçükler de durmadan yeni yükümlülükler altında eziliyorlar. Sınırı aşan çok ölçüsüz bir hükümdar bu. Ben bu kralı hiç sevmiyorum. Ya siz üstadım?
Karalar giyinmiş adam, geveze şairin eleştirilerine, çekiştirmelerine hiç sesini çıkarmıyordu. City'nin burnunu bugün bizim San Louis adasını verdiğimiz Notre Dame adasının pupasından ayıran sert ve zorlu akıntıya karşı savaşıp duruyordu hala. Gangua birdenbire yeniden söze başladı.
Dedim de aklıma geldi üstad. Biz o kudurmuş serseriler arasından geçerek tam avluya geldiğimiz sırada şu sizin sağır zavallının bir küçüğün beynini Krallar Galerisi'nin parmaklığı üzerinde parçaladığını gördünüz mü? Benim gözüm uzağı pek iyi görmez de kim olduğunu tanıyamadım. Acaba kim olabilir biliyor musunuz?
Kimliği bilinmeyen adam bir tek sözcük bile söylemedi. Ama birdenbire kürek çekmeyi bıraktı. Kolları kırılmış gibi kesildi. Başı göğsüne düştü. Esmeralda da onun çırpıntılı bir biçimde içini çektiğini duydu. O da ürperdi. Bu iç çekmeleri daha önce de işitmişti. Başı boş bırakılan kayık suyun akıntısıyla birkaç dakika yolundan ayrıldı. Ama karalar giyinmiş adam en sonunda doğruldu, kürekleri yeniden ele aldı.
Gene akıntıya karşı ilerlemeye başladı. Notre Dame adasının burnunu geçti.
Gangua, ah, işte orada bak bu konutu, dedi. İşte üstad, bakın, ayın kabuğu kırılmış bir yumurta sarısı gibi ezilip yayıldığı şu alçak, karmaşık, kirli ve pis bulut yığınının üzerinde garip açılar çizen şu kara damlar topluluğuna bakın. Güzel bir evdir doğrusu. Pek güzel çizilmiş bezeklerle dolu küçük bir kubbesi bulunan bir iç kilisesi vardır. Üzerinde ince bir sanatla işlenmiş çan kulesini görebilirsiniz. Tek hoş bir de bahçesi vardır. Bir minicik göl, bir güvercinlik, bir yankı, bir gezinti yeri, dolambaçlı yollar, yabanıl hayvanlar için bir evle, Venüs'ün pek hoşlanacağı sık ağaçlı bir alay yol. Bir de ünlü bir prensesle çapkın ve nükteci bir Fransa başkomutanının eğlencelerine hizmet ettiği için Sefi adı verilen yaramaz bir ağaç vardır. Ne yazık, bir lahana, kırmızı turp tarhı, Louvre sarayının bahçesine oranla neyse. Biz zavallı filozoflar da Fransa başkomutanına oranla oyuz işte. Ama gene de ne önemi var ki? İnsanoğlunun yaşamı bizler için olduğu kadar büyükler için de iyi ve kötüyle karışıktır. Acı ve dert hep sevincin yanındadır. İki uzun hece, bir uzun, bir kısa hecenin bitişiğindedir. Üstadım, bu bal bir konağının öyküsünü size anlatmalıyım. Pek acıklı bir biçimde sonuçlanıyor. Fransa krallarının en uzun boylusu olan 5. Philip döneminde kıssadan çıkan his de şu. İçimizden gelen dürtüler tehlikelidir, kötüdür. Duygularımız onun güzelliğine ne kadar duyarlı olursa olsun, komşunun eşine bakışlarımızı fazla dikmeyelim. Zina çok edepsizce bir düşüncedir. Zina başkasının şehvetine duyulan meraktır. Hey, orada gürültü anma da artıyor. Gerçekten de Notre Dame'ın çevresinde gürültü artıyordu. Dinlediler. Oldukça açık seçik bir biçimde zafer çığlıkları duyuluyordu. Birdenbire silah adamlarının miğferlerini ışıldatan yüzlerce meşale, kilisenin üzerine her yükseklikte, ta yukarılara kadar kulelerin, galerilerin üzerine destek kemerlerinin altına yayıldı. Bu meşaleler bir şey arıyormuşa benziyordu. Az sonra da uzaktaki o bağırışmalar açıkça ta kaçakların kulağına kadar ulaştı. Çingene kızı, büyücü karı, kahrolsun çingene kızı. Bahtsız kız başını ellerinin arasına bıraktı. Bilinmeyen adam da korkunç bir öfkeyle kıyıya doğru kürek çekmeye koyuldu. Bu sırada bizim filozof düşünüyordu. Kollarının arasındaki keçiyi bağrına bastırıyor, elinde kalan tek sığınak gibi gitgide daha çok kendisine doğru sokulan çingene kızından yavaşça uzaklaşıyordu. Hiç kuşku yok ki Gangua korkunç bir şaşkınlık içindeydi. Mevcut yasalar uyarınca ele geçerse keçinin de asılacağını, böylece de keçiye pek yazık olacağını düşünüyordu. Zavallı calicik. Böylece kendisine sarılan iki mahkumun fazla olduğunu, arkadaşının da çingene kızının sorumluluğunu yüklenmeye can attığını aklından geçiriyordu. Gangua'nın düşünceleri arasında İlyada destanının Jüpiter'i gibi sırasıyla çingene kızıyla keçiyi tarttığı şiddetli bir savaş oluyordu. Gözleri yaşlı, dudaklarının arasından ikinizi birden kurtaramam ya diye mırıldanarak birbiri ardından her ikisine de bakıyordu. En sonunda bir sarsıntı kayığın kıyıya yanaştığını bildirdi. Uğursuz gürültü hala siktiği dolduruyordu. Kimliği bilinmeyen adam ayağa kalktı. Çingene kızının yanına geldi. Kayıktan inmesine yardım etmek amacıyla kolunu tutmak istedi. Genç kız hemen onu itti ve Grangua'nın koluna asıldı. O da keçiyle uğraştığı için genç kızı adeta geri itti. Bunun üzerine Esmeralda kendi kendine kayıktan dışarı atladı. O kadar heyecanlı, öylesine şaşkın bir haldeydi ki ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyordu. Bir süre öylece dalgın dalgın suyun akışını seyrederek olduğu yerde kaldı. Bir parça kendine geldiğinde rıhtımda yabancıyla yapayalnızdı. Gangua'nın karaya çıkma telaşından yararlanarak keçisiyle birlikte Gneius'u öl sokağındaki evler arasından sıvışıp kaçtığı besbelliydi. Esmeralda bu adamla yapayalnız kaldığını görünce ürperdi. Konuşmak, bağırmak, Gangua'yı çağırmak istedi. Dili ağzının içinde cansız gibiydi. Dudaklarından bir tek ses çıkmadı. Birdenbire yabancının elini elinin üzerine koyduğunu hissetti. Soğuk ve güçlü bir eldi bu.
Genç kızın dişleri birbirine çarptı. Benzi kendisini aydınlatan ay ışığından daha da fazla soluklaştı. Adam bir tek sözcük bile söylemedi. Kızı elinden tutarak geniş adımlarla grev alanına doğru ilerlemeye başladı. Esmeralda o dakikada yazgının karşı konulmaz bir güç olduğunu belli belirsiz sezinledi. Artık hiç direnci kalmamıştı. Adam yürürken kendisi onun peşinden koşarak sürüklenip gidiyordu. Orada rıhtım yokuş yukarı çıkıyordu. Öyleyken genç kıza bir bayırdan aşağı iniyormuş gibi geliyordu. Kızcağız dört bir yana bakındı. Gelip geçen bir tek insan yoktu. Rıhtım tam bir ıssızlık içindeydi. Sadece Seyn Irmağı'nın bir kolunun kendisini ayırdığı ve ölüm çığlıklarına, kahrolsun bağırışmalarına karışan kendi adının kulaklarına kadar ulaştığı o gürültülü ve kıpkızıl City'den sesler duyuyor, insanların devindiğini hissediyordu. Paris'in geri kalan kesimi büyük gölge kütleleri halinde genç kızın çevresine yayılmıştı. Bu arada yabancı adam hala aynı suskunluk içinde ve aynı hızla onu sürükleyip duruyordu. Yürüdüğü, geçtiği yerlerin hiçbirini belleğinde bulamıyordu. Aydınlık bir pencerenin önünden geçerken genç kız bir çaba gösterdi ve birdenbire dikleşerek ''İmdat!'' diye bağırdı. Pencerenin sahibi olan kimse camı açtı. Elinde lambası, sırtında gecelik entarisiyle orada belirdi. Şaşkın bir tavırla rıhtıma baktı. Genç kızın duymadığı birkaç sözcük söyledi. Sonra da pencerenin pancurunu kapadı. Sönen son umut ışığıydı. Karalar giyinmiş adam bir tek söz söylemedi. Genç kızı sımsıkı tutuyordu. Sonra da daha hızlı yürümeye başladı. Esmeralda artık direnmedi ve bitkin bir halde onun peşinden gitti. Genç kız arada sırada bir parça güç topluyor, kaldırımın sarsıntılı ve hızlı yürüyüşün verdiği soluk tıkanmasıyla kesilen bir sesle ''Siz kimsiniz? Kimsiniz siz kuzum?'' diye soruyordu. Beriki hiç yanıt vermiyordu. Böylece hep rıhtım boyunca ilerleyerek oldukça geniş bir alana geldiler. Bir parça ay vardı. Burası grev alanıydı. Tam ortada kapkara dikilmiş duran bir haç seçiliyordu. Dar ağacıydı bu. Genç kız bütün bunları tanıdı ve nerede bulunduğunu anladı. Adam durdu. Genç kıza doğru döndü ve külahını kaldırdı. Taş gibi donup kalan kızcağız, ''Gene o, bunu biliyordum.'' diye kekeledi. Gerçekten de rahipti bu karalar giymiş adam. Kendi hayaleti gibiydi. Bu ay ışığının bir etkisiydi. İnsana bu ışıkta eşyanın sadece hayaletini görüyormuş gibi gelir. Adam genç kıza ''Bak dinle'' dedi. Biriki de uzun zamandan beri duymadığı bu uğursuz sesi işitince ürperdi. Adam devam etti. Sarsıntılarıyla derin iç titremelerini ortaya vuran o kesik, soluk soluğa ve düzensiz kesintilerle tane tane konuşuyordu. ''Dinle, bak işte buradayız. Seninle konuşacağım. Burası grev alanı. Burası en son nokta. Alın yazısı bizi birbirimize teslim etti. Ben senin yaşamın hakkında karar vereceğim. Sen de benim ruhumun selameti konusunda son sözü söyleyeceksin. İşte ondan öte hiçbir şey görülmeyen bir alan ve bir gece. Şimdi dinle beni. Sana bir kere sakın bana Phoebe'den söz etme. Sakın bana ondan söz etme. Bak görüyor musun? Eğer o adı ağzına alacak olursan ne yapacağımı bilmiyorum ama besbelli korkunç bir şey olacak. Bunu dedikten sonra ağırlık merkezini bulan bir cisim gibi gene kımıldamaz hale geldi. Ama sözleri gene de bir hayli heyecanı ve sıkıntıyı belli ediyordu. Sesi gitgide alçalıyordu. Başını habire öyle çevirip durma. Beni iyi dinle. Çok ciddi bir konu bu. Önce şimdiye kadar neler olduğuna bir göz atalım. Sana yemin ederim ki bütün bunlarda hiç de gülünecek bir yan yok. Ne diyordum? Anımsat bana. Hah, evet. Seni yeniden dar ağacına götürecek bir mahkeme kararı var. Seni onların elinden çekip aldım. Ama işte bak, onlar hala senin peşindeler. Bak, adam kolunu City'ye doğru uzattı. Gerçekten de orada araştırmalar hala devam ediyormuşa benziyordu. Uğultular yaklaşıyordu. Grev alanının tam karşısında bulunan komutan evinin kulesi gürültü ve ışıkla doluydu. Karşı rıhtımda da askerlerin, meşaleler ve çingene kızı, nerede o çingene kızı, kahrolsun çığlıklarıyla koşuştukları görülüyordu. İyice görüyorsun ki hala senin peşini kovalıyorlar. Sana hiç de yalan söylemiyorum. Ben seni seviyorum. Sakın ağzını açayım deme.
benden nefret ettiğini söylemek içinse sakın benimle konuşma daha iyi. Bunu artık bir daha işitmemeye kesin olarak karar verdim. Senin hayatını kurtardım. Bırak da önce sözümü bitireyim. Seni büsbütün kurtarabilirim. İstemek senin elinde. Sen nasıl istersen öyle davranacağım.
Konuşmasını birdenbire kesti.
Hayır, söylenmesi gereken bunlar değil.
Adam koşarak, kızı da koşturarak, çünkü onun elini dünyada bırakmıyordu, doğruca dar ağacına yürüdü ve onu parmağıyla kıza göstererek boğuk bir sesle
''İkimizden birini seç hadi'' dedi.
Esmeralda adamın elinden kurtuldu ve o uğursuz desteğe sarılarak idam sehpasının dibine yığıldı. Sonra o güzel başını yarı çevirerek omzunun üzerinden rahibe baktı. Haçın dibinde bir Hazreti Meryem sanırdınız. Rahip hiç kımıldamadan hala parmağı dar ağacına doğru uzanmış, olduğu yerde bir yontu gibi duruyordu. En sonunda çingene kızı ona ''Bu bana sizden daha az dehşet veriyor'' dedi. Bunun üzerine rahip ağır ağır kolunu indirdi ve derin bir bezginlikle kaldırıma baktı.
''Eğer bu taşlar konuşabilseydi, evet, işte son derece bahtsız bir adam derlerdi'' diye mırıldandı.
Rahip yeniden konuşmaya başlamıştı. Dar ağacının önüne diz çökmüş, uzun saçlarının arasında kaybolmuş gibi duran genç kız da hiç sözünü kesmeden onu dinliyordu. Adamın şimdi yüz çizgilerinin kibirli sertliğiyle acıklı bir biçimde çelişen yakınmalı ve tatlı bir sesi vardı.
''Ben sizi seviyorum. Ah, işte gerçeğin ta kendisi. Yüreğimi yakan bu ateşten dışarı hiçbir şey vurmuyor demek ki. Ne yazık genç kız. Gece gündüz, evet gece gündüz. Bunun en ufak bir acınmaya hakkı yok mu? Gecenin ve gündüzün aşkı bu diyorum size. Bu bir işkence. Çok acı çekiyorum zavallı yavrucuğum. Emin olun ki acımaya değer bir şey bu. Görüyorsunuz ki sizinle artık tatlılıkla konuşuyorum. Artık bana karşı o dehşeti ve nefreti duymamanızı isterdim. Ne de olsa bir kadını seven bir erkek suç onun değil. Nasıl, beni hiç bağışlamayacak mısınız yoksa? Benden hep nefret mi edeceksiniz? Demek her şey bitti öyle mi? İşte beni kötü hale getiren, kendimden bile iğrendiren bu, anlıyor musunuz? Yüzüme bile bakmıyorsunuz. Şurada, ayakta dikilmiş ve tir tir titreyerek her ikimizin de sonsuzluğunun sınırında sizinle konuşurken belki de siz başka şey düşünüyorsunuz. Aman, hele o subaydan sakın söz etmeyin bana. Nasıl? Sizi sevdiğimi söylemek için ayaklarınıza kapanayım. Nasıl? Ayaklarınızı değil. Çünkü siz bunu istemezsiniz. Ayaklarınızın altındaki toprağı öpeyim. Ve bir çocuk gibi hıçkırayım. Gözümden sözler değil ama yüreğimi, ciğerlerimi koparıp çıkarayım da hepsi yararsız olsun. Öyle mi? Oysa bütün ruhunuzda sevecen ve merhametli duygulardan başka bir şey yok. En güzel tatlılıkla, yumuşaklıkla pırıl pırılsınız. Bütününüzle tatlı, iyi, sevecen ve merhametlisiniz. Sevimlisiniz. Ne yazık ki yalnız bana karşı kötü davranıyorsunuz. Ah, ne talihsizlik.
Adam yüzünü ellerinin içine gizledi. Genç kız onun ağladığını işitti. Bu ilk kez oluyordu. Böyle ayakta ve hıçkırıklarla sarsılırken diz çökmüş halinden daha sefil ve daha yalvarıcıydı. Bir süre öyle ağladı. Gözyaşları geçtikten sonra konuşmasını sürdürdü.
Eh, hadi bakalım. Söyleyecek bir tek sözcük bulamıyorum. Oysa size söyleyeceklerimi iyice düşünmüştüm. Şimdi ise titriyorum, ürperiyorum. Kesin sonuca götürecek anda güçten düşüyorum. Bizi çevreleyen yüce bir şeyin varlığını hissediyorum ve kekeliyorum. Eğer bana acımazsanız, kendinize acımazsanız taşların üzerine yığılacağım. Her ikimizi de mahkum etmeyin. Sizi ne kadar sevdiğimi bir bilseniz, nasıl bir yüreğim olduğunu bir anlasanız, her erdem nasıl da kaçıyor. Kendi kendimi nasıl bir umutsuz bırakıştır bu böyle. Bilginken bilimi ayaklar altına alıyorum. Soylu kişiyken adımı mahvediyorum. Rahipken ayin kitabını bir şehvet yastığı yapıyorum. Tanrımın suratına tükürüyorum. Bütün bunların hepsi senin uğruna büyücü kız. Senin cehennemine daha layık olabilmek uğruna. Ve sen bu lanetliği istemiyorsun. Ah, sana her şeyi söyleyeyim mi? Daha fazlasını, daha korkunç bir şeyi, ha? Daha korkunç.
Rahip bu son sözleri söylerken büsbütün dalgın ve şaşkın bir hal almıştı. Bir süre sustu. Sonra da kendi kendine konuşur gibi yüksek sesle
''Gabil, kardeşini ne yaptın?''
diye sürdürdü. Gene bir sessizlik oldu. Ardından adam gene konuştu.
''Onu ne mi yaptım tanrım? Onu aldım, büyüttüm, besledim, yetiştirdim, sevdim, ona taptım. Sonra da öldürdüm. Evet tanrım, az önce onun başını gözlerimin önünde, sizin evinizin taşı üzerinde ezdiler. Benim yüzümden, bu kadının yüzünden, hep bunun yüzünden.''
Gözleri çılgın gibiydi. Çakmak çakmak yanıyordu. Sesi gittikçe zayıflıyordu. Birkaç kez daha oldukça uzun aralıklarla son titreşimini uzatan bir çan gibi dalgın dalgın yineledi.
Bunun yüzünden.
Sonra artık dilinden hiçbir ses işitilemedi. Oysa dudakları hala kıpırdıyordu. Birdenbire yıkılan bir şey gibi yere yığılıverdi. Başı dizlerinin üzerinde kıpırdamadan yerde kaldı. Genç kız onun altında kalan ayağını çekince bu sürtünmeyle adam kendine geldi. Elini yavaşça çökük yanaklarının üzerinden geçirdi. Birkaç dakika şaşkın şaşkın ıslak parmaklarına baktı.
''Nasıl?'' diye mırıldandı. ''Ağlamışım ha?''
Ve birdenbire anlatılamaz bir kaygıyla çingene kızına doğru dönerek
''Yazık!'' dedi. ''Ağlayışımı hiç heyecan duymadan seyrettiniz. Çocuk, bu gözyaşlarının lav olduğunu biliyor musun? Nefret edilen adamın hiçbir şeyiyle ilgilenilmez, öyle değil mi? Öldüğümü görür de gene gülersin demek. Ben senin öldüğünü görmek istemiyorum. Bir sözcük, bir tek bağışlama sözü. Beni sevdiğini söyleme. Sadece razı olduğunu söyle yeter, seni kurtarırım. Yoksa, ah, zaman ilerliyor, kutsal olan her şey adına sana yalvarıyorum. Seni isteyen şu idam sehpası gibi yeniden taş kesilmemi bekleme benden. Her ikimizin de yazgısını elimde tuttuğumu, tam bir çılgın gibi olduğumu, her şeyi yüzüstü bırakabileceğimi ve altımızda dibi görünmeyen korkunç bir uçurum bulunduğunu, bahtsız kız sen oraya düşersen benim de sonsuza kadar orada peşini kovalayacağımı düşün. Bir tek iyilik sözü, bir tek sözcük söyle, sadece bir tek sözcük.
Genç kız ona yanıt vermek için ağzını açtı. Rahip onun dudaklarından çıkacak, belki merhamete gelmiş olan sözcüğü derin bir hayranlıkla yakalayabilmek için telaşla onun önünde diz çöktü. Esmeralda, ''Siz bir katilsiniz.'' dedi. Rahip onu şiddetle, öfkeyle kollarının arasına aldı. İğrenç bir gülüşle gülmeye başladı.
''Pekala, öyle olsun, evet katilim.'' dedi. ''Ve sana sahip olacağım. Beni kölen olarak istemiyorsun. Efendin olarak kabul edeceksin. Sana sahip olacağım. Seni sürükleyip götüreceğim bir inim var. Peşimden geleceksin. Peşimden gelmek zorundasın. Yoksa seni ele veririm. Ya öleceksin güzel kız ya da benim olacaksın. Rahibin olacaksın. Dinden çıkmışsın nasıl olsa. Katilin olacaksın. Hem de bu geceden tezi yok. Anladın mı? Hadi neşelen. Hadi bakalım. Öp beni çılgın. Ya gömüt ya da benim yatağım.
Rahibin gözü edepsizlik, ahlaksızlık ve öfkeyle parlıyordu. Şehvetli ağzı genç kızın boynunu morartıyordu. Esmeralda onun kollarında çırpınıp duruyordu. Adam onu köpük saçan dudaklarıyla öpüyordu. Genç kız, ısırma beni canavar diye bağırdı.
İğrenç, murdar, ahlaksız rahip, bırak beni. O berbat ağarmış saçlarını yolacağım ve avuç avuç suratına atacağım.
Rahip kızardı, bozardı, sarardı. Sonra da kızı bıraktı ve üzüntülü, karamsar bir tavırla ona baktı. Esmeralda zaferin kendisinde olduğunu sanarak
''Sadece ve sadece Phoebe'me ait olduğumu, sadece Phoebe'yi sevdiğimi, Phoebe'nin yakışıklı olduğunu söylüyorum sana.'' diye devam etti. ''Sense rahip, yaşlısın, çirkinsin, defol.''
Adam kıpkızıl bir demirle dağlanan bir zavallı gibi şiddetli, acı bir çığlık kopardı. Diş gıcırtıları arasından
''Öl, geber öyleyse!'' dedi.
Genç kız onun korkunç bakışını gördü ve kaçmak istedi. Berike onu gene yakaladı. Sarstı, yere attı
ve güzel ellerinden tutarak onu peşinden yerlerde taşların üzerinde sürükleyerek hızlı hızlı Tugoland'ın köşesine doğru yürüdü. Oraya gelince kıza döndü ve
''Son bir kez soruyorum, benim olacak mısın?''
Genç kız bütün gücüyle ''Hayır'' diye yanıt verdi. Bunun üzerine rahip yüksek sesle
''Gudül, Gudül işte çingene kızı, öcünü al.''
Genç kız birdenbire kendisini bir elin yakaladığını hissetti. Baktı. Bu, duvardaki küçük pencereden uzanan ve demir bir pençe gibi onu tutan kupkuru, sıska bir koldu. Rahip,
''Sıkı tut.'' dedi. ''Kaçak çingene kızı bu. Sakın salıverme. Ben gidip zaptiyeleri getireyim. Onun asıldığını göreceksin.''
Bu kanlı sözlere duvarın içinden, gırtlaktan gelen bir kahkaha karşılık verdi.